Ayrım 21, sayfa 224. Annesinden bana ne? Annemin dediği gibi, her koyun kendi bacağından asılır. Bir yandan bir yana döndü. Her koyun kendi bacağından asılırdı. Ama duyuverirlerse ki o kadının kızıyla konuşuyor, kıyametler kopabilirdi. Yalnız ablası, yalnız annesi kardeşi değil. Nursen'in annesi de istemezdi bu evlenmeyi. Nursen annesinin üniversiteliyle düşüp kalkmasından haberli miydi acaba? Haberliydi de, sevdiği adamın işitmesinden, bu yüzden onu bırakmasından mı korkuyordu? Sabah akşam buluştukça ya da zaman zaman bir pastanenin kuytu masalarından birinde karşılıklı oturdukça, gözlerinin içine mahzun mahzun bakıp, ''Beni hiç bırakmayacaksın değil mi?'' diye soruşunun sebepleri herhalde bunlardı. Ya bir gün, ''Beni bırakırsan vallahi de billahi de kendimi öldürürüm.'' deyişi, ağlayışı, İskender'i de ağlatışı. Kapı yavaşça açıldı, odaya biri girdi. Kimdi acaba? Annesinin son derece kısık sesi. Ağabeyin uyuyor mu? Erdal'ın pek de kısık olmayan sesi. Oho, pireler arpa çekiyor. Üşüyor musun? Biraz ateş getireyim mi? Soğuk yok ki. Sen şimdi bırak bunu. Konuştun mu? Önce kadının iç çekmesi. Sonra gene o fısıltılı halindeki sesi. Konuştum yavrum. Konuştum ama nafile. Bunlar kardeş değil Firavun. Dedim ki, kızım dedim. Kardeşin böyle böyle diyor. Evi satıp bir apartman katına çıkalım. Katı dayayıp döşeyelim. Kaynatası maynatası gelince yüzümüz gölgelenmesin diyor dedim. İt gibi sırtarı verdi. Sırtarı verdi demek. Sırtarı verdi yavrum. Ne akılsız insanlar bunlar. İnsan kaz gelecek yerden tavuğu esirger mi? Esirgemez ama geldi anlat. Erdal küskün küskün. Abime açma. Lüzum yok dedi. Niye? Ukalanın biri o da. O da istiyor ki ev satılıp parası kendisine verilsin. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu evde benim senden başka kimsem yok. Sen olmasan vallahi bir gün durmam. Ulan serseriler, içinizde en muvaffak olmuş benim. Biriniz 5 kuruşluk bir katip parçası, öbürünüz el kapısında kasiyer. Bense yarın yüksek tahsilimi bitirip Avrupa'ya uzandım mı, hepinizi etrafımda toplayabilirim. Nedir ki bu ev be? Şerefsizim, her birine bunun gibi 10 tane satın alacak köşk yaptırırım be. Demiyor muyum yavrum, neler diyorum ama, aması maması yok. Gün gelirse ben de bilirim yapacağımı. Bir süre koyu bir sessizlik. Sonra anne hafifçe öksürdü. Daha sonra da, ''Ağabeyinin şu son günlerdeki yumuşaklığının sebebini öğrenebildin mi?'' dedi. ''Nereden öğreneceğim?'' ''Ablan da öyle. Abla abi, geç bir yaprak. Babama gelince, onu da geç. Evim evim evim diye tutturmuş. Sanki dünyaya kazık kakacak. Ulan nasıl olsa cartayı çekip gideceksin. Bakma son zamanlardaki iyiliğine. Hiç belli olmaz. Kalp, şeker, damar sertliği. İlaçlarını içiyor mu ilaçlarını?'' ''Hiç bilmiyorum. O odada ne var bilmem. Kahveye giderken bile kilitleyip anahtarı yanına alıyor.'' Bizden mi çekiniyor nedir? Bana kalırsa babanla açık açık konuş. Hem de şimdi. Şimdi mi? Şimdi tabii. Ağabeyin uyuyor. Ablan da girdi yatağına. Çoktan geçmiştir uykuya. Git anlat. Ben geçen de bir yerini getirip çıtlattım ama sen ne de olsa başkasın tabii. Gene uzunca bir sessizlik. Erdal gece vakti boş ver dedi. Bir başka zaman, şöyle keyifli bir zamanında. Sen bilirsin yavrum. Haydi Allah rahatlık versin. Sana da anneciğim. İskender ayaklarının uçlarına basarak odadan çıkan annesine adam akıllı içerliyordu şimdi. Bir anne, evlatlarından birini tutup ötekilere karşı olur muydu? Sabaha kadar ölçtü biçti. Bir yanda Nursen, kaynanası, zengin ihtiyar, öte yanda ev. Evde onun da hakkı vardı. Dünya dünyaya geçse razı olmayacak, evin satılıp paralarının ona verilmesini engelleyecekti. Bulanık, karmakarışık düşlerle dolu sıkıntılı bir geceden sonra uyandığı zaman, pencerenin ötesindeki güneşli, pırıl pırıl dünyayla ferahlayarak yataktan don paça fırladı. Kardeşi yepyeni yorganının altında mışıl mışıl uyuyordu. Bu sabah her sabahtan çok daha kinle baktı ona. Annesine değil de kendisine gelse, ''Abi durumum şöyle şöyle, ne olursun evin satılıp paralarının bana verilmesine yardım et.'' dese, belki de yardım ederdi. Ama o kalleşçe davranıp annesini kandırmış, annesi yoluyla kardeşlerinden gizlice sonuca varmak istemişti. El yüz yıkamak üzere çıktığı musluk başında ablasıyla karşılaşınca ''Bana bak'' dedi. ''Evin satılıp paralarının Erdal'a verilmesi için annem ona yardım ediyor, haberin olsun.'' Ayşe'nin aklından kocaman elli, kocaman ayaklı adam geçti. ''Sahi mi söylüyorsun?'' ''Sahi söylüyorum tabii. Akşam bizim odaya geldi annem. Yorganın altında uyanıktım. Fısıl fısıl konuştuklarını duydum. Annem de ondan yana. İstiyor ki ev satılsın, apartmana taşınılsın, dayanıp döşensin. Erdal Bey'in müstakbel kaynatasına.'' Anlarsın ya. Ayşe dişlerini fırçalıyordu. Açtı köpüklü ağzını, yumdu gözünü. Hele öyle bir şey yapsınlar. Vallahi de billahi de kıyametleri koparır, başımı alır giderim. Ev satılacak, parasıyla Erdal Bey'in kaynatasına fiyaka satılacak. Yağma yok. Anne mutfaktan çıkmıştı. "Ne o?" dedi. "Ne bağırıyorsun kız?" Çevresine beyaz beyaz köpük saçan Ayşe lafını yemedi. "Ne bağırıyorum ha? Bir de soruyorsun değil mi? Yazık sana, yazık. Böyle annelik babalık olmaz. Erdal evladınızsa biz de evladınızız. Bir anne baba evlatlarından birine ötekilere değişmez. Allah'tan korkun, Allah'tan. Şu çocuk liseyi bile bitiremedi. Küçücük bir memur. Bense Beyoğlu bakkaliyelerinde kasiyerlik yapıyorum. Suratıma dönüp de bakan yok. Şimdiye kadar ne ana babalığınızı gördük. Oysa koskoca üniversiteyi bitirecek neredeyse. Bir parça acıyın, bize acıyın." Anne iyice şaşalamıştı. "Bağırma kız, gözün kör olmaya bağırma." "Bağırır tabii," dedi İskender. "Ev satılacaksa satılır, paraları üçümüze paylaştırılır." Ayşe buna da yanaşmıyordu. "Beni düşünmeyin. Allah benim canımı alsın da siz de kurtulun, ben de. Kimin kimden önce öleceği belli olmaz. Her sabah her akşam taksiyle gidip geliyorum. Belki bir kazada Allah canımı alır da kurtulursunuz." Gürültüye Erdal uyanmıştı. Darmadağın saçları, uykulu gözleriyle geldi. "Ne o yahu? Ne oluyor sabah sabah?" Ayşe "yılan" dedi. "Su altından saman yürütüyorsun değil mi?" Erdal şaştı. "Kim, ben mi?" "Hayır, ben," dedi İskender. Anlamamıştı. "Nedir yahu? Anlatın da anlayalım. Niçin yılan oluyormuşum? Neden saman altından su yürütüyormuşum?" Anne bir çırpıda her şeyi anlatınca Erdal bozulduysa da öfkesi olağanüstü taştı. "Bana bakın bana. Siz kardeş olsanız beni anlar, benim istikbalim için fedakarlıktan çekinmezdiniz." Ayşe sözünü kesti. "Vay düdüğüm vay, balın nerendeymiş?" İskender komik dedi. "Komik olan ben değilim, sizsiniz, sizlersiniz." İkisi birden "ne, ne?" dediler. "Komiksiniz tabii, biriniz 5 kuruşluk katip, öbürünüz..." Anne araya girdiyse de kardeşlerin kapışmasını önleyemedi. "Durun, ne oluyorsunuz ayol?" İki erkek kardeş yumruklaşmaya başladılar. Kız sanki hınk hınkçılık yapıyordu. Anne baktı ki aralarına giremeyecek, başladı gücünün yettiğince bağırmaya. "Bey, Sadi Bey, koş," birbirlerine girdiler. Gece çok geç yattığı, yine bir takım yeni yeni aşk mektupları yazıp hazırladığı için uykusuzluktan harap Sadi Bey, gözüne gözlüğünü takıp kar yolasından atladı, yukarı koştu. Kıyametler kopuyordu sanki. İki oğlu yumruk yumruğa birbirine girmiş, kızı da oradan oraya koşuyordu. Ondan beklenmeyen, eski günlerini hatırlatan bir güçle aralarına atıldı. "Ne oluyorsunuz? Ne oluyorsunuz itoğlu itler? Neyi bölüşemiyorsunuz? Ayrılın bakayım." Büyüğün hali haraptı. Küçük iyice hırpalamış, ağzını burnunu kanatmıştı. Elinin tersiyle sildiği ağzından eline bulaşan kanı görünce yeniden şahlanarak babasına itti. "Allah'ını seversen bırak baba." Baba durmayan cırcır sesiyle anne araya girmişlerdi. "Kafirler, neyinizi bölüşemiyorsunuz? Utanın, utanın." Kışkırıklar içinde Ayşe, "Siz utanın," dedi. "Haksız insanlar. Bir baba, ana, evlatlarından birini ötekilerden ayırmaz. İsterse yüksek tahsil görmüş olsun. Onun değil, asıl bizim kayrılmaya ihtiyacımız var. Beni okutmadınız, İskender'i okutmadınız. Bunaysa varınızı yoğunuzu harcadınız. Biz çalıştık eşekler gibi, o okudu. Yetmiyor mu artık? Hala, hala mı o?" Sadi Bey'in hiçbir şeyden haberi yoktu. Gözlüğü ardında şaşkın sordu. "Ne var, ne olmuş, hiçbir şey anlamadım." İskender, "Anlaşılmayacak bir şey yok," dedi. Ayşe anlatıverdi. "Evi satıp parasıyla Erdal Bey'in keyfince apartman katına taşınacakmışız. Kat, Erdal Bey'in zevkine göre döşenecek, müstakbel kaynatası, refikaları Hanım Sultan davet edilecekmiş." Birden her şeyi kavrayan Sadi Bey'in kafasından sevgilisi Nursen geçti. Küplere bindi. Kim demiş, ne evi, ne satılması, ne apartmantı, ne dayayıp döşemesi? Kendi kendinize gelin güvey mi oluyorsunuz benim gıyabımda? Satmayacağım. Evimi satıp ite köpeğe çarçur ettirmeyeceğim. Bu ev benim, devlet verdi bana. Satıp da sonunda sizin gibi itlere muhtaç olamam. İşte müşteba. Sattı, karı kancağı yedirdi de ne oldu? Gördünüz adamcağızın vaziyetini. Ne oğullarım ne de kızımla karım. Ben bu evin içinde son nefesimi vereceğim, anlaşıldı mı? Hırsla merdiveni inip gitti odasına. Anne mutfağın eşiğine oturmuş baygınlıklar geçiriyordu. Ayşe gördü, geber diye odasına yöneldi. Erdal'sa nefret ediyordu bu adi aileden. Köpek gibi insanlardı. Basıp gidecek, üniversitede Edip'i bulacak, anlatacaktı durumu. O da çabucak giyinmek üzere odasına geçti. İskenderse hava hoştu ona göre. Fazla bir şey istediği yoktu. Ev satılsın, paralar kardeşlere bölüştürülsün, herkes hissesine düşenli. Musluk başına geçti. Anne yapayalnız kalmıştı mutfak eşiğinde. Ne kötü talihi vardı. Baba evinde kahır, koca evinde kahır. Yarın evlatların evlerinde el kızı, ihtimal el oğlundan kahır. Allah canını almıyordu ki kurtulsun. Birbirlerine düşecek ne vardı bunda? Evet, ötekileri okutamamışlar, güçleri yetmemişti. Küçüğü ise büyüklerin de yardımıyla okutmuşlardı. Yüzmüş yüzmüş kuyruğa gelmişlerdi. Bir parça daha dişlerini sıkıp çocukcağızın şu zengin kızla işi uydurmasına neden yardım etmiyorlardı? Bilmiyor muydu o evladını? Yarın eli ekmek tutar, yazıhanesini açar, hele zengin kızıyla evlenirse. Elbette ötekiler de faydalanacaklardı bundan. Zengin apartmanlarda oturan bir kardeşin ablası, ağabeyi olacaklardı ki birine zengin bir kız, ötekine zengin bir koca. Üç çocuğu da evden öfkeyle çıkıp gittikten sonra kalktı. Çaydanlık gaz ocağının üzerinde unutulmuş kaynayıp duruyordu. Gitti, halsizce düğmeyi çevirip söndürdü. Sonra sofa penceresinden karşı kahveye baktı. Ne Müçtebi amca ne de kocası. Pencerenin kanadını çekti. İyi olmuştu, çok iyi olmuştu şu Müçteba'nın rezaleti. Öyle olmasa şimdi gene kahve penceresi önünde kafa kafaya verip ''Baksana bana.'' Kocasının sesi merdiven başına koştu. ''Buyur, temiz mendil ver.'' ''Peki.'' Demek konuşacağı tutmuştu sonunda. İstekle koştu yüklüğe. Kocasının bohçasından iki beyaz mendil alıp götürdü. Adam giyinmiş, merdivenin yanında dikiliyordu. Bastonunu da almıştı. ''Nereye gidiyorsunuz?'' Mendilleri pantolon ceplerine sokarken ''Cehenneme.'' dedi. ''Çocukları birbirine sen düşürdün gene sabah sabah değil mi?'' Denize düşmüş de boğulmamak için çırpınırcasına, ''Hayır'' dedi. ''Hayır, ben düşürmedim. Ben dedim ki Erdal'a.'' Elinin bir davranışıyla karısını susturdu. ''Yeter. Şunu iyi bilin ki, ben hayattayken ev satılmayacak. Paraları ite köpeğe çarçur ettirilmeyecek, o kadar.'' Karısını yaşlı gözleriyle bırakıp evden çıktı. Pırıl pırıl bir sabah vardı dışarıda. Yazdan kalma bir gün. Müçteba rezaletinden sonra pehlivanın kahvesinde uzun zaman oturamayacağı için başını alıp uzun uzun gitmeli, kendine başka kahve, başka arkadaş bulmalıydı. Bulmalıydı ya, Müçteba'nın yerine hiç kimse tutmazdı. Şu sıra yanında olsa da. Uğurlar olsun bey baba. Döndü. Pehlivan Ali kıs kıs gülüyordu. Kahvesine geliyordu besbelli. Tam da köşeden çıkmıştı. Eyvallah Ali dedi. Bakıyorum benim kahvede sabahiyeye es geçmiş, cızlama çekiyorsun. Hava çok güzeldi Ali. Fabrikada ötmedi daha. Yavruları beklemeyecek misin? Kızdıysa da renk vermedi. Onlar benim torunlarım. Müçteba amca da öyle diyordu, nasıl? Hadi eyvallah bana. Güle güle. Tekrar görüşürüz inşallah. Kaçarcasına uzaklaştı oradan. Un kapanına geldi. Dolmuşa filan binmeyeceği için un kapanı köprüsüne yürüdü. Birden büyük oğlu İskender dikkatine çarptı. Durakta düşünceli düşünceli dolaşıyordu. Üzerinde durmadı. Olağanüstü de gelmedi. Evden ne zaman çıktığını bilmediği için önündeki bomboş dolmuşlardan birine niye binip gitmediği üzerinde de durmadı. Ona neydi oğlundan kızından? Kolunda bastonu, köprünün sol kıyısından ağır ağır uzaklaştı. Tütün fabrikasının borusu ötmeye başlayınca İskender dalgınlıktan sıyrılıp durdu. Kızların al, yeşil, mavi mantolarıyla az sonra görünecekleri sokağa baktı. Bugün konuşacaktı her şeyi. Yalnız annesinin üniversiteliyle olan dalgası hariç. Bir sigara yaktı. Ablasının ya da Erdal'ın gelivermelerinden korkusu yoktu. Ablası da Erdal da evden çıkmış, basıp gitmişlerdi. Sokağa doğru ağır ağır yürüdü. Her günkü gibi renk renk mantoları içinde ama her günden çok daha fıkır fıkır geldiler. Fıkır fıkırlık Nursen'de değil, Ayla'yla Nurcan'daydı. İlla Ayla. Kasıklarını bastıra bastıra gülüyor, gözlerinden yaşlar boşanıyordu. Nursen dirseğiyle vurdu. Allah canını alsın senin, emi. Büsbütün makaraları koyverdi. İskender de güldü. Ne gülüyorsunuz Ayla Hanım, Müçteba amcaya mı? Ayla gülmekten konuşamıyordu. Dolmuş durağına doğru hep birlikte yürüdüler. Ayla dehşetli bir sinir bozukluğuna tutulmuş, kendini tutmak istedikçe basıyordu kahkahasını. Bir ara zorla, bu sabah dedi, bu sabah baktım kahvede incin yok. Nursen domuz dedi, marifet yaptın değil mi? Ne yaptım ben kız? Karısı yakalamış bana işmar ederken, benim ne suçum var? Evet ne suçun, kadına haber ver, sonra da. Kız vallahi kadın çakmış meseleyi, sordu benden, ben de. Taşı gediğine koydun değil mi? Ben öyleyim, hiç yalan söyleyemem. Hadi bize eyvallah. Nursen'le İskender mavi bir dolmuşun önüne bindiler. İskender evet dedi. Anlat bakalım. Nursen sevgilisinin dudağına dikkat ederek sordu. Ne oldu dudağına? Elinin tersiyle sildi. Bilmem ne olmuş? Şişmiş, kan da kurumuş. Kavga filan mı ettin yoksa birisiyle? Yok canım, kiminle kavga edeceğim? Dolmuş doldu kalktı. Araba Bozdoğan kemerine doğru yol almaya başladı. Bugün dedi İskender, canın her zamanki gibi sıkkın değil galiba. Benim mi? Hayır, komşuların. Kız sıkıntıyla güldü. Annemle her gün kavga, her gün kavga. Bıktım usandım. Zaman zaman canımdan öyle beziyorum ki, akıl kaldır kendini, saray burnundan denize at diyor. İskender'in sağ kolu sevgilisini hafifçe kucaklamıştı. Göğsü üzerinde az daha sıktı. Deli. Delilik belki ama başka çare yok. Kavganızın sebebi ne? Hiç. Nasıl hiç? Hiç işte. Deli karı. Sebep mi yok ona? Aklıma ne geldi bak. Daha doğrusu rüyamda ne gördüm biliyor musun? Ne gördün? Araba Saraçhane'den Aksaray'a kaydı. Seni anneni gördüm. Çok zengin bir moruk varmış da seni ona vermek istiyormuş güya. Nursen boyasız dudakları solgun ama güzel yüzüyle sertçe dönüp baktı. Ne biliyorsun sen bunu? İskender telaşsızdı. Demek var böyle bir şey. Annem mi söylemiş? Kime? Ne bileyim ben, gevezenin biridir zaten. Annene söyler, annen de. Saklayacak bir şey yoktu. Tamam dedi. Üstüne bastın. Demek annene söylemiş. Ne demiş annen? Ne diyecek? Sana acımış. Dolmuşun açık penceresinden vuran rüzgar kestane rengi saçlarını uçuruyordu. Ne geveze kadındı ya Rabbi. Varmayacak, varmayacaktı işte onun dediğini. Milyoner milyarder olsun isterse varmayacaktı. Ablam da acıdı sana. Az kalsın seninle konuştuğumu söyleyecektim, tuttum kendimi. Genç kız başını umutsuzlukla iki yana salladı. Ne benim annem, ne de seninkiler razı olurlar. Bize ne? Hiç. Araba Aksaray'a gelmişti, durdu. Var mı inecek? İskender inelim mi dedi. Sahi, inelim. Paraları verip indiler. Nursen her günkü gibi genç adamın koluna girdi. Laleli'ye doğru yürümeye başladılar ağır ağır. Asfalt cadde, caddede gelip geçen taksiler, dolmuşlar, otobüsler, tramvaylar güneş içindeydiler. Dünyada senin benden, benim senden başka kimsemiz yok Nursen. Bize ne başkalarından? Onlardan habersiz gizlice evlenelim, ne çıkar? Genç kız, koyu siyah bebekli gözleriyle memnun, genç adama az daha tutunup sokuldu. Ne çıkacak hiç, zaten öyle olacak bir gün galiba. Olsun, olsun şekerim, yeter ki şu kadından kurtulayım. Bakışlarıyla yiyip bitirecek beni. Sonra kalkıp gitsin babamın yanına, öyle değil mi? Gitsin tabii. Sana bir şey söylesem kızar mısın? Sana mı? Evet. Sana kızabilir miyim hiç? Annenle ilgili ama. Genç kız korkuyla durdu. Annemle mi? İskender her şeyi anlatmaktan vazgeçti. Korkacak bir şey yok canım. Ya? Fazla boyanıyor, çok şık giyiniyor da. Genç kızın korkusu uçup gitti. Yeniden koluna girdi. Söylüyorum şekerim, bu kadar boyanmak, şurada burada dolaşmak yakışmaz sana anne diyorum, dinletemiyorum. Beni asıl korkutan bu İskender. Niçin? Ya günün birinde böyle bir kadının kızını almak istemezsen? Güldü. Değil bu. Bundan çok çok çok daha yüz kızartıcı hallerini işitsem. Senden gene de caymam, korkma. Ne iyisin sen? O senin iyiliğinden. Bir gün evlerimizi bırakıp kendi evimize gidersek sen de çalışırsın ben de. İkimizin kazancı bu kadar ev içinde yeni baştan kurulacak bir evi yaşatmaya yeter de artar da. Beyazıt'a kadar konuşmadan ağır ağır yürüdüler. Yanlarından gelip geçenleri, gelip geçenlerin onlara imrenerek bakışlarını, arada suya batmazların attıkları lafları duymuyor, görmüyorlardı. Kafalarından yeni yepyeni evlerinin sıcak sıcak tüten yemekleri, pembe duvarlar, saksıda boyuna değişen çiçekler uçuşuyor, bir çocuk, ufacık bir çocuk pembe dudaklarıyla ağlayıp duruyordu. Geldik. Genç kız ayılmıştı. Geldik dedi. 20. Müşteba amcalar mahalleden taşınmadılar. Zaten taşınmak isteseler bile oturdukları evin kirasına ev neredeydi? Karısına gelince. Rezil olduğu bu mahalleden çıkmayalım ki kahveye mahveye yüzü olmasın namussuzun. Evin dört duvarı içinde kararıp kalsın diyordu. Kararıyordu da. Yuları fena kaptırmış, yalnız karı, yalnız kız değil, torunlarının elinde tam oyuncak olmuştu. Dede, mutfakta bulaşık başındaysa bile kalkacak, Çağrı'nın yanına gidecekti. Efendim yavrum, çişim var. Peki evladım gel, oturağı buraya getir. Oturak getirilir, çocuk usulünce oturulurken karısının sesi, ''Hay Allah kahretsin seni herif, ne cehenneme gittin gene. Haydi koş mutfağa karının yanına. Buradayım Nuru Aynım. Niçin bıraktın bulaşığı? Anlatır, uzun uzun anlatır ama Nuru Ayn'i kandırmak ne mümkün. Açar ağzını, yumar gözünü. Bahane, vallahi de billahi de bahane. Ben bilmem mi senin ne mendobur olduğunu? Karıcığım vallahi billahi, sus şimdi kaparsan maşayı. En ucuz kurtuluş yolu susmaktır. Susar. Geçer bulaşıklarının başına, bulaşığın yağlı, öğütücü kokusunu sıcak sıcak koklayarak başlar bir hafta, 10 gün önceye kadarki tatlı günlerini düşünmeye. Sabahtır. Elinde file evden çıkmıştır. Pehlivan Ali'nin kahvesi. Sade oradadır. Değilse bile az sonra sökün eder. Sigaralar yakılır, demli çaylar, başlanır sevgililerden anlatılmaya. Haberin var mı Sadi? Bu akşam ne gördüm rüyamda? Sadi hazla iskemlesini az yaklaştırır. Hayırdır inşallah, ne gördün? Benimkini ayol, benimkini. Sadi'nin gözlerinden sanki sıkıntının bulutları kalkar, güneşler doğar. Nasıl gördün? Anlatır, anlatır ya. Düşmüş görmemiştir aslında. Bütün gece karısına sırtına dönüp yatarken cıvıl cıvıl komşu kızı üzerine düşündüklerini anlatır da anlatır. Ya ben Müşteba, ya ben? Bu sefer iskemlesini Müşteba'ya az yaklaştırır. Sahi mi? Hayırdır inşallah. Sadi hemen başlamaz. Kendi kendine ölçer, biçer, düşünür, tartar. Neden sonra başlar? Pencerede bütün gece sigara içerek oturmuş, aydınlık penceresinde oynaşan gölgelerini seyretmiştir sevgilisinin. Ama tadı yoktur katı gerçeğin. Masallaştırmalı, şirelendirmelidir. Şerelendirirdi. Gelsin olmasını istediği bir türlü olamayan hayaller, hayaller. Müşteba amca o tatlı günlerini düşüne düşüne sarardı, soldu. Mavi tavşan bakışlarının pırıltısını yitirdi, yatağa düştü.